Değerleriyle Türkiye.
Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından merhaba değerli dinleyicilerimiz. Değerleriyle Türkiye programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Özlem Yalçın, teknik yönetimde Recep Özden ve speakeriniz ben Burcu Aydemir. Bu hafta da karşınızdayız. +90 312 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarımız. degerlitürkiye@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Günümüzde televizyon ve internet kadar etkili kitle iletişim araçlarından biri de sinema. Son dönemde uluslararası tanınırlığı giderek artan Türk sineması, ülke tanıtımı açısından önemli işlevler üstleniyor. Anlattığı hikayenin arka planında toplumun sahip olduğu değerleri aktaran filmler, Türk kültürünün diğer toplumlara tanıtılmasında etkin rol oynuyorlar. Değerleriyle Türkiye programında biz de bugün, geçmişten bugüne Türk sinemasını konuşacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi, doçent doktor Aydan Özsoy konuğumuz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Bir değer olarak bakacak olursak sinema, oyuncular, senaristler, yönetmenler bizim için neler ifade eder?
Peki, herkese soğuk Ankara'dan bir merhaba diyelim tekrar Türkiye'den. Ya valla sinemanın kendisi her alanıyla aslında bir değer. Yani birincisi yani Türk sineması toplumun Türkiye'de yaşadığı yani kuruluşundan işte ilk biz Türk sinemasının başlangıcını 1914 Fuat Uskunay Ayas Stefanos abidesinin yıkılışıyla başlatıyoruz. Yani 20. yüzyılın başından bugüne kadar işte yüzyılı devirdik. Her dönem aslında toplumsal, Türkiye'deki toplumsal olaylarla, toplumsal kırılmalarla başat paralel gitmiş bir sinema. İlk yıllarda Cumhuriyet değerleriyle, arkasından tiyatrocular döneminde tiyatro değerleriyle, 1950'ler ve 60'larda yani sinemacılar döneminde Türkiye'nin 50'ler ve 60'larda yaşadığı göç deneyimiyle çok paralel başat gitmiş. Tabii sinema sadece toplumsal olaylarla ilişkili değil, gündelik hayatın kendisiyle de çok yakından ilişki içinde. Çünkü hepimizin çocukluğumuza dönüp baktığımızda, benim Ankara Cebeci'de geçti çocukluğum. Yani bu oradaki bütün o sosyalleşmeyle, arkadaşlıklarla, bizim yaşamımızı da çevreleyen o aurasıyla aslında bir kültür. Ve bu kültürün içerisinde de pek çok değeri bizi taşıyan araçlardan bir tanesi. Bunlar neler? Sohbetlerimiz, yıldızlarla kurduğumuz ilişki, özdeşleşme, bütün o Türk sinemasının yıldızları, dergiler. Ve bu bundan gelen bütün o gençlerin dünyasına oturan bütün o söylemler, ifadeler, bakışlar, birbirlerine hitap şekilleri, bütün bunlar sinemadan bize akan, kalan değerler.
Dünyanın ilk sinema filmi Fransız Lumière kardeşler tarafından çekilmiş bir belgesel filmi.
Evet.
Aslında belgeselle başlamış sinemanın tarihi.
Öyle. Bizim de Türk sineması da zaten bir abidenin yıkılışıyla ve daha öncesine de gidiyor tabii. Maraki kardeşlerin belgeselleri var. Hı-hı. 1912 ve 13'lerde tüm İstanbul'u çekmişler. Onların da kayıtları yeni yeni ortaya çıktı. İstanbul Film Festivali ve festivallerde de gösterildi. Ya baktığımızda Türk sinemasında da öyle, dünyada da öyle. Öyle zaten sinema önce kendi insanını, kendini çekiyor. Yaşadığı toplumu çekiyor ve belgesellerle ve kısa filmlerle başlıyor.
Evet, o zaman nasıl yıkıldığını insanlara göstermek için yapılmış aslında. Bir eğlence ya da sanat amacı yok belli ki.
Aslında daha ötesi tabii ki eğlence, karnavallar.
Öyle mi?
Tabii. Sinematograf icadının çok daha öncesi baktığımızda seyirlik alanlarda eğlenceyle başlıyor. Amerika'da da öyle. Aslında bu eğlence ve seyirlik tabii ki bir sanata ve bir anlatı diline dönüşüyor. Sinema kendi anlatı dilini daha sonra kuruyor. Yani dünyada ve Avrupa'da da öyle, Amerika'da da öyle, ülkemizde de öyle.
Evet, Cumhuriyet öncesi döneme bakalım o zaman.
Tabii.
Savaş yıllarına kadar neler üretildi?
Şimdi baktığımızda işte biz de 1914 demiştik.
Evet.
Fuat Uskunay. 14'ten 22'ye kadar baktığımızda daha çok sarayda, Osmanlı Sarayı'nda, yani sarayın kontrolünde ve ordu idaresinde sinema konusunda ne diyelim, hevesli kişilerle kurulan bir sinemadan bahsediyoruz. Hı-hı. Bunlar daha çok yurt dışına gidip gelen, heveslenen, okuyan ve sinemayı okuyarak yurt dışı deneyimleriyle aktarıp burada hem sarayın hem de ordunun kendi yönetiminde bize sunan kişiler. Tabii ki belgesel ağırlıklı, ama 1919'da Muhsin Ertuğrul'la birlikte bu tabii biraz değişiyor ve Cumhuriyet'le birlikte. Özellikle 1922-1923 Cumhuriyet'e kadar baktığımızda da hep zaten daha çok tiyatro ağırlıklı, Muhsin Ertuğrul'un da yine kendi imzasını taşıyan tiyatro ağırlıklı filmler görüyoruz. Hatta 1922'den, yani sinemayı dönemselleştiren tarih, baktığımızda sinema tarihini dönemselleştiren kitaplarda da tiyatrocular dönemi olarak bilinir. 1940'lara kadar, 20'lerden 40'lara kadar biz aslında Muhsin Ertuğrul'un İstanbul merkezinde daha çok biçimlendirdiği bir sinemadan bahsedebiliyoruz.
Peki bugün izleyebiliyor muyuz bunları?
Tabii, örnekler var. Tabii ki, tabii Muhsin Ertuğrul'un pek çok, ya Muhsin Ertuğrul'la birlikte pek çok film aslında baktığımızda var tiyatrocular döneminde. İşte Cahit Esonkular, Bedia Muavitler ilk dönemlerde, onların işte Halıcı Kız, Leblebici Horhor Efendi, hep
korku
bunlar
filmiydi galiba.
Evet, Leblebici Horhor Efendi aslında bir, ne diyelim, bir korku de demeyelim de aslında geleneksel bir mahallede geçen bir film. Leblebici Horhor. Korku da diyemeyiz buna, ama daha çok gelenekleri ne yapan, bize anlatan, geleneksel evlilikleri, dinin aslında baktığımızda dinle birlikte Türkiye'deki bir takım değerlerin çatışmasını anlatan filmler. Ama 50'lere kadar dönem, yani 50'lere kadar süren bu dönemde ağırlıklı olarak da biz teatral ağırlıklı filmler, yani tiyatro sahnesinden aktarılmış, arka arkaya çekilmiş, dili sahnelenmesinde daha çok tiyatronun izlerini gördüğümüz filmlerden bahsediyoruz. Ve hani Anadolu'da tabii bir takım denemeler var. Özellikle Adana merkezli, güneyde bir sinemanın hareketliliğinden bahsediyoruz, ama merkez yine İstanbul.
Peki bu dönemde halkın ilgisi nasılmış sinemaya?
Valla ilk yıllarda tabii ki sinema salonları daha çok tiyatro salonlarından, yani tiyatrolardan daha sonra sinema salonlarına çevrilen sinemalardan bahsediyoruz. Ya ilgi tabii ki ilk başlarda özellikle Cumhuriyet dönemlerinde çok fazla değil. Zaten okuma yazma oranı da malumunuz. Ama özellikle 40'lardan sonra, yani 40'lardan sonra artan sinema salonları, tiyatrolardan farklı olarak, tiyatro salonlarından farklı olarak artan sinema salonları ve okuma yazma, artan okuma yazma oranları, artan eğitim sistemleri, açılan okullar, tiyatro, özellikle belediyelerle birlikte tiyatro sahneleri tabii ki bu sayıyı çok artırıyor.
Evet, İkinci Dünya Savaşı'nın o dönemki, hı-hı, siyasi etkilerin, dünyanın düzeninin sinemaya etkisi nasıl olmuş? Özellikle Türk sineması.
Türk sineması. Yani şöyle diyelim, tabii 1940'larla birlikte aslında 40'lardan sonra yavaş yavaş yeni sinemacılar yetişiyor. Sadece Muhsin Ertuğrul'da değil de Türkiye'nin her yerinde 50'lere kadar bizim bir geçiş dönemi dediğimiz bir dönem var. 1940'lar ve 50'lerde yeni sinemacılar var. Kim bu yeni sinemacılar? Sadece sinemacılar değil, oyuncular da var. Şimdi ilk dönemlerde bir takım Cahit Esonkular ve Bedia Muavitlerden bahsetmiştik, ama 50'lerle birlikte özellikle yeni yönetmenler ve yeni oyuncular var. İşte Sadri Alışıklar, Şadan Kamiller, Eşref Kolçaklar, Hulusi Kentmenler, Halit Akçatepe'ler. Bu dönemde yeni yönetmenler de başlıyor. 50'lerle birlikte, 50'lere, 40'lar ve 50'lere kadar olan dönemlerde. Ve en önemlisi tabii bizim Türk sinemamız, yani sinemacılar döneminin de startını veren tabii ki Metin Erksan ve Ömer Lütfü Akat. Bunlar çok önemli. 52'de özellikle Kanun Namına bizim için çok önemli bir film. Sinemacılar döneminde açan bir film. Artık yeni yeni Türk sinemasının da kendi dilinin, kendi anlatımının ne yaptığı, oluştuğu yıllar. Ve tabii burada Metin Erksan çok önemli. Metin Erksan'ın filmleri bizim için çok önemli. Ve simge isimler tabii burada yine devam ediyor. Halit Refik 50'lerden sonra önemli isimler arasında. Şimdi bu dönemlere baktığımızda geçiş döneminde aslında sinemacılar yetişiyor okullarda okuyarak. Yeşilçam tabii temellerini atıyor. Ya o bildiğimiz Yeşilçam sokağı. Çünkü Yeşilçam'ın kendisi bir sokağın olmasının ötesinde bir zihniyet ve bir kültürü de ifade ediyor. Nedir bu kültür? En çok ustalık ve çıraklık meselesi. Hı hı. Çünkü burada yetişen, ya yani Muhsin Ertuğrul'un açtığı yolda yetişen, tiyatroyu, sanatı öğrenen, yurt dışına gidip gelerek de öğrenen bir takım sinemacılar, sinemaya sevdalı kişiler, Ömer Lütfü Akat, Metin Erksan gibi bizim daha sonra gerçek sinemamızı oluşturacak kişiler bu sokaklarda, bu sinemacıların arasında etkileşim halinde dolaşarak yetişiyorlar.
Yeşilçam oluşumu hemen hemen hangi yıllara tekabül ediyor?
Biz Yeşilçam'ı daha çok işte 1950'ler ve 70'lerin ortasına kadar görürüz, evet, sinema tarihlerinde. Ama tabii ki ben böyle çok keskin çizgilerle dönemselleştirmeklerin çok yanında değilim. Bu 40'larda başlayan bir süreç aslında ama tabii ki 50'lerde biz
daha çok 70'leri düşünüyoruz,
evet,
da
o evet, yüzden tabii, sonra. Tabii yani 50'ler ve 60'larda da yetişiyor bunlar. Hı. Ama hani biz Yeşilçam dediğimizde 60'larla 70'lerin ortası deriz daha çok. 1960'lardan 1970'lerin ortası kadar ağırlıklı olarak da aslında 70'leri, 60'ların sonu ve 70'leri kastederiz. Çünkü burada bir Arzu Film ekolü var baktığımızda. Bu Ertem Eğilmez ekolü var. Türkiye Rinanoğlu ve Ertem Eğilmez ekolü. Çünkü baktığımızda işte 60'ların sonları, 70'lerde biz hep bunları görüyoruz. Hababam Sınıfı serisini, Mavi Boncuk filmlerini, işte bu özellikle Edison'lu, işte Tarık Akan'lı, Emel Sayın'lı, Adile Naşit'li, Şener Şen'li, Kemal Sunal'lı filmleri. Bu yüzden de hani 60'ların sonları ve 70'lerin ortalarında da film sayılarına bakarak daha çok ağırlıklı olarak Yeşilçam'ı nitelendiriyoruz.
Bu dönemde genel olarak sanıyorum yeni senaryolar yazılıyor. Önceki dönemde tabii bu benim bir tahminim. Belki de diyelim ki Halide Edip Adıvar'ın bir kitabından bir uyarlama yapılıyor sinemaya. Ama bundan sonraki dönemde Yeşilçam'ın da ilerlemesiyle beraber, gelişmesiyle beraber yeniden senaryolar oluşturulmaya başlıyor. Tabii, doğru mudur?
Tabii Yeşilçam'ın etkileri bugün de var. Yani biz bugün özellikle 90'lardan itibaren bir yeni Türk sinemasından, yeni Türkiye sinemasından bahsediyoruz. Bu sinema aslında Yeşilçam'dan beslenen, işte bu yeni sinemamız 80'lerle başlayıp yeni Türk sineması, yani Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Derviş Saim ve bütün bu kurucu isimlerle kurulan bu yeni Türk sinemasının da aslında baktığımızda beslendiği yer yine Yeşilçam. Bugün Çağan Irmak, yeni Pelin Esmer, bugün Tolga Karaçelik, baktığımızda yeni sinemamız, daha da gençler. Hepsi Türk sineması, Türk filmleriyle büyümüş, onları izlemiş. Oradan ilham alarak Bilge Olgaç, bugün sinema yapan, tabii çok daha farklı bir sinema yapan genç kuşaktan bahsediyoruz. Yeşilçam bugün yeniden yeni sinemada, işte Cem Yılmaz'ın serisini düşünelim. Aslında ağırlıklı olarak hep Yeşilçam'a öykünür ve Yeşilçam'la büyümüş o kitleyi konu alır merkezinde. Bütün o seriler, Cem Yılmaz serileri. Yeşilçam bugün bizi hala beslemeye devam ediyor. Sadece sinemada değil, biliyorsunuz bizim bir soft power, yumuşak gücümüz olan, artık bence yumuşak olmayı da geçti, ciddi anlamda bir güç olan kendi dizi sektörümüzle, Türkiye'nin yerli dizi sektörüyle de Yeşilçam çok yakın temas içerisinde. Konu, öykü, anlatı yapıları, anlatım biçimleri, seyircisiyle kurduğu ilişki bağlamında Yeşilçam hala onun ruhu. Hasan Akbulut hocamıza buradan bir gönderme yapalım. Yeşilçam üzerine çok değerli kitapları var. Yeşilçam melodramları üzerine Hasan hocamızın söylediği şekliyle onun ruhu içimizde dolaşıyor. Onun dizilerde, yeni sinemamızda Yeşilçam'ı biz hala aslında hissediyoruz.
Hocam, o zaman bir virgül koyalım burada. Bir müzik aramız var. Evet, Züğürt Ağa filminden bir türkü dinleyeceğiz şimdi değerli dinleyicilerimiz. Kazancı Bedih söylüyor, Urfalı'ya Mezel'den.
Gözüm gözü çıksın gözüm. görmeseydim özelden olam olasın Ömer Paşa olasın Ömer yetim olasın Ömer benim olasın Ömer olam olasın Ömer Paşa olasın Ömer yetim olasın Ömer benim olasın Ömer
Türkiye'ye devam ediyor. Türk sinemasını konuşuyoruz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Aydan Özsoy stüdyo konuğumuz. En son dizilerde kalmıştık hocam.
Evet. Yani Türkiye'de yerli dizi tabii aslında 80'lere değil ilk televizyon yayınlarına başladığımız kaynanalara kadar gidiyor. Yani işte 68 değil mi? Televizyon yayınlarının başlangıcı 1 Mayıs 68. Sonra 70'lerdeki kaynanalar dizisi arkasından işte bütün o bugün geldiğimiz Gümüş'le, Kurtlar Vadisi'yle bütün baktığımızda TRT'nin bugün çok öne çıkan tarihi dizileriyle ve bunların tabii yurt dışındaki inanılmaz geri dönüşleriyle birlikte bugün önemli bir dizi sektöründen bahsediyoruz. Türkiye'nin tabii ki dışarıda kanda özellikle Turkish Serial ile birlikte kurduğu standlar ve dizilerin bizim kendi kültürümüzü anlatma gücüyle çok önemsiyoruz dizilerimizi. Bunun sinemayla bağı da çok aslında çok yakın çünkü 80'lerle birlikte artık iletişim biçimi yani işin teknolojisi ve kurulumu çok yakınlaştı. Bugün prodüksiyon şirketleri üzerinden artık şirketler hem dizileri hem filmleri bir arada çekiyorlar. Oyuncular yine buralardan çıkıyor. Senaryo yazarları, teknik ekipler. Yani artık dizi, televizyonun, sinema, filmler, sinemanın ayrımı kalktı. Bunlar iç içe, birlikte, beraber, yani bütün çalışanlarıyla, bütün set ekibiyle, yazarından yönetmenine, kurgucusuna, işte ışık set ışığına kadar bir arada üretilen ve bir arada prodüksiyon şirketleri üzerinden yapılan işler.
Peki bunun sinemaya etkisi nedir?
Çünkü filmlerde siz artık dizilerde kurduğunuz dünyayı aslında filmlerde de çalışıyorsunuz bir taraftan alttan. Siz kullandığınız yüzleri burada da kullanıyorsunuz. Tabii bahsettiğimiz daha çok popüler filmler. Çünkü günümüzde tabii 80'lerden başlayarak bugün de tabii biz bağımsız ve alternatif filmlerden tırnak içinde sanat filmlerinden bahsettiğimiz gibi popüler filmlerden de bahsediyoruz. Yani bir taraftan yönetmenler popüler filmler, reklam filmleri, diziler dair çekerlerken bir taraflardan da aslında inandıkları öyküleri daha çok bağımsız sinemada çekiyorlar. Yani böyle bir ikili akış var ama bunlar işin endüstri tarafından yani işin daha çok ticari ve popüler kısmında bir arada ister istemez bir arada devam ediyor. dizilerle birlikte siz deneyimlediğiniz, çünkü bütün oyuncular şunu söylüyorlar, biz aslında dizilerde kendimizi de geliştiriyoruz. Bir taraftan orada kendimize de bir alan buluyoruz, para kazanıyoruz, geliştiriyoruz. Yönetmenler için de bu böyle, çünkü oradan da kazandıkları paralarla sinemada da kendi istedikleri işleri, filmleri çekebiliyorlar.
Evet. Bir başka programda Türk dizilerini de yine sizinle konuşalım hocam.
Tabii ki konuşalım. Tabii bu arada 80'ler çok önemli. 80'ler ve 90'lar Türk dizisinde ve sinemamızda da tabii çok önemli. Çünkü neden? 80'lerde ve özellikle 90'larda özelleşmeyle, yani televizyonun ve televizyon ve radyo yayınlarının özelleşmesiyle birlikte de çok fazla bir alan açıldı. Ne için? Diziler ve filmler için. Bu da aslında teknolojinin ve özelleşmenin bize, bizim alanımıza kattığı önemli dinamiklerden ve hareketlenmelerden bir tanesi.
Evet, 80'lere baktığımız zaman öne çıkan yapımlar nelerdir?
Ya 80'ler Türk sineması açısından baktığımızda aslında 80'lerin ortasına kadar sıkıntılı bir dönem var. Neden? Çünkü hemen tabii ki 80 arkasından bizim arabesk filmlerin, tabii ki böyle baktığımızda cinsel içerikli filmlerin arttığı yıllar var. Ama yanı sıra tabii ki aynı zamanda sanat filmleri de çekiliyor. Biz hep 80'leri Türk sinemasını bir karanlık dönem gibi görürüz ama ister istemez 80'de yaşadığımız sıkıntılardan dolayı. Ama 80'lerde Ömer Kavurlar film çekiyor. Atıf Yılmaz kadın filmleri çekiyor. Aslında bütün o karanlık şeyine, tabloya rağmen Türkiye'de 80'ler sineması bir taraftan da sanat filmlerin, bağımsız filmlerin, alternatif filmlerin de zor da olsa üretildiği yıllar. Atıf Yılmaz'ın Mine filmi, Adı Vasfiye filmi, Ömer Kavur'un Anayurt Oteli filmi yine çok önemlidir. Ama asıl tabii 90'lar Türk sinemasında, 90'ların ortası çok önemli bir kırılma. Hangi filmle? İki tane önemli film var. Eşkıya, Yavuz Turgul'un ve Derviş Saim'in baktığımızda en sevdiğim filmlerinden bir tanesi, çok da hani çok da konuşulan filmlerinden bir tanesi Tabutta Röveşat'ı. Bu ikisi aslında 90'ların ortasıyla birlikte bizim yeni Türk sinemasının da önünü açan filmler olarak ortaya çıkıyor.
90'lara baktığımızda Türk sinemasının genel özellikleri nelerdir sizce?
Valla 90'larda buradan yine bir gönderme yapalım. Zahit hocamız, Zahit Atam hocamız, Asuman Sunar hocamız, onlar yeni Türk sineması. Özellikle Asuman hoca, Asuman Sunar hocamız der ki onu bir hayalet eve benzetir. Yeni Türk sineması için 90'ların ortasından itibaren aslında eskiye özenen, kendi kimlik arayışı içerisinde olan, minimalist çizgileri olan, yani daha çok toplumda daha bireye yönelen bir sinema olarak tanımlar. Ama biz sadece bununla tabii sınırlı kalmıyoruz. 90'ların ortasından itibaren kent, modernleşme, kimlik arayışları, kimlik bunalımları Türk sinemasında, genç yönetmenler. Çünkü 90'larla birlikte bugün hep isimlerini zikrettiğimiz, işte pek çok ödüller kazandıran ülkemizde bütün bu yönetmenler bir taraftan da sadece Yeşilçam'da usta çırak ilişkisinde setlerde öğrenilen sinema eğitimini okullarda öğreniyorlar. Hı hı. Yurt dışında öğreniyorlar. 90'larda Türkiye'de tabii çok fazla basın yayın yüksekokuluyla birlikte iletişim fakülteleri açılıyor. Güzel sanatlar fakülteleri açılıyor. Sinema televizyon eğitimi, sinema özellikle filmle ilgili bölümler açılıyor özel ve devlet üniversitelerinde. Ve buradan yetişen bir kuşaktan bahsedebiliriz. Boğaziçi Ekolü çok önemli. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki sinema kulüplerinde yetişen önemli isimler var. Emin Alper bunlardan bir tanesi. Yine pek çok ismi, pek çok filmiyle ödül kazandırdı. En son Abluka, Kız Kardeşler, hemen hızla sayalım. Nuri Bilge Ceylan keza öyle. Tabii fotoğrafçılıktan gelen, geçmişini biliyoruz. Bir Zamanlar Anadolu'yla bizde Cannes Film Festivali'nde bize çok önemli ödüller getirdi. 90'larda artık şöyle diyelim, yönetmenler tabii çok yurt dışıyla çok bağ olan, tabii Metin Arksan'ı buradan anmadan geçemeyeceğiz. Susuz Yaz'da bize ilk altın ayımızı getirmişti. 63-64. Bizi de, sinemamızı da yurt dışındaki pek çok önemli platformlarda tanıtan yönetmenler. Hemen kadınlara geçelim. Kadın yönetmenlerin sayısı çok artıyor 90'larla birlikte. Bilge Olgaç, hemen buradan onun da lütfen ona da bir selam gönderelim. Çünkü çok önemli. Kaşık Düşmanı, İpekçe ile kadın yönetmenlerimizi çok cesaretlendirdi. Bugün çok önemli kadın yönetmenlerimizden bahsedebiliriz. Yine 90'lardan sonra film çeken Pelin Esmer, Tepenin Ardı, yine en son Bir Şey, işe Yarar Bir Şey, çok önemli filmler. Yine Ceylan Özgün Özçelik, Tomis Giritlioğlu yine TRT'den yetişen önemli yönetmenlerden bir tanesi. Çok önemli filmleri var. 90'lar kadınlara da Türk sinemasında çok önemli yerler açtı.
Son dönem Türk sinemasına bakacak olursak peki neler değişti?
Valla 2000'ler tabii 2000'lerde pek çok şey değişti. 2000'ler ve 2020'lerden bugün bahsediyoruz. Bir kere sinema, yani sinema yapma biçimimiz, bir kere teknoloji çok daha taşınabilir hale geldi. Bugün artık internet, net, sosyal medya sinemacıların da işini çok çok rahatlattı. Bugün bir dijital sinema kültüründen bahsediyoruz. Bugün tabii pek çok izleyici, sinema seyircisi, yönetmen artık seyircisiyle etkileşim halinde, kurgucusuyla, oyuncusuyla hızla senaryoları onlara ulaştırabiliyor, hızla bir araya gelebiliyorlar. Mekan çalışmaları çok daha hızlandı. Bugün artık 2000'lerde gerçekten hızlanan, dijitalleşen, hem film anlamında hem filmin üretim, prodüksiyon anlamında bir sinema yapma biçiminden bahsedebiliriz. Filminiz hızla dağılabiliyor. Ne yapıyorsunuz siz? Eskiden böyle o kocaman film şeyleriniz, rulolarınızı taşımak, onları dağıtmak bir problemken
montajını yapmak
bugün artık evinizde hızla bilgisayarınızda hepsini yapabiliyorsunuz. Hızla bilgisayarınızda çalışarak, değil mi? Uzaktan yönetmeninizle çok daha başka bir mekanda konuşarak,
hatta evde film çekmek,
evet,
bile
film çekmek bugün mümkün. Bugün evet, öğrenciler bugün, ben de kendi öğrencilerimiz, bizim kısa film çekiyorlar. Kendi cep telefonlarıyla, gelişmiş cep telefonlarıyla film çekebiliyorlar. Montajlayabiliyorlar. Yani 2020'lerde en önemlisi çok film seyredebiliyorlar. Çünkü ben iyi yönetmenlerin de çok film seyrederek, çok film üzerine düşünerek çıktığını düşünenlerdenim. Ki Çağan Irmak bunlardan bir tanesi. Burada Ankara'da çok yakın, beraber mesai yaptığımızı sinemalarda bilirim. Çok film seyredebiliyorsunuz pek çok farklı platformda.
Yurt dışında bizi tanıyan da var, tanımayan da. Herkesin bir Türkiye algısı var. Sanat bizim kendimizi tanıtmamız için en önemli araçlardan biri. Nasıl ki biz örneğin bir Kore filmi izleyip onlar da bizim gibiymiş diyorsak. Evet. Aynı şey dünya için de geçerli. Tam tersi de geçerli. Türk filmlerinin dünyada Türkiye ve Türk algısı yaratılması üzerindeki etkisi nedir?
Çok önemli ve bu gitgide de çok artıyor. Biz tabii büyük festivalleri konuşuyoruz ama küçük festivallerden de çok ödülle geliyorlar. Bir kere gençler online hemen filmlerini yollayabiliyorlar. Bunu sadece uzun metraj olarak düşünmeyelim, kurmaca filmler olarak düşünmeyelim Türk sinemasını. Çok iyi Türk sinemasının içinde çok iyi belgesel filmler var ve çok ciddi ödüllerle geliyorlar. Kısa filmlerimiz var, çok iyi ödüllerle geliyorlar. Hani baktığımızda Türk sinemasının bütününe baktığımızda senaryolarımız, kurgucularımız, yani pek çok farklı platformda aslında Türk sineması ödül alıyor. Ve bugün dediğim, yani bugün bir Türk sineması algısı yerleşmeye başladı, yerleşiyor. Sadece ödüllerle bunu kısıtlamayalım. Buradan sinemacılarımız yurt dışına gidiyorlar. Buradan akademisyenlerimiz yurt dışına gidiyorlar. Türk sinemamız gençlerle ve böyle aklı gerçekten çok çağdaş, çok ilerici düşünen gençlerle pek çok yerde aslında bizi anlatmaya, bizim değerlerimizi anlatmaya devam ediyor. Biz en son sinema felsefe sempozyumunda konuşurken İstanbul'da düşünen filmler, Ümit Ünal çok yine en önemli yönetmenlerimizden bir tanesi. Hem eskiyle hem yeniyle çok bağı süren yönetmenlerimizden bir tanesi. Biz ne yaparsak yapalım istediğimiz kadar kendimizi dünya, yani dünya vatandaşı, filmlerimizi de dünya filmi olarak nitelendirelim mutlaka bir yanıyla Türk ve bizi yansıtıyor demişti, hiç unutmuyorum. Çünkü bizden değerler, bizden bakışlar, bizden duygular taşıyor filmlerimiz ve çektiğimiz her kara, aydınlatma, bakışımız, mekanlarımız aslında yurt dışında pek çok yere bunu anlatıyor filmler yoluyla.
Peki Türk filmlerinin geleceğini, Türk sinemasının geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Valla ben çok umutluyum, çok iyi görüyorum. Gençlere çok güveniyorum. Kendi öğrencilerime. Çünkü biz genç yönetmenlerle de bir aradayız. Yani akademinin de Türk sinemasını üretenlerle bir arada olması gerektiğini düşünenlerdenim. Bunlarla ilgili de tabii sempozyumlar, festivaller yapıyoruz. Sinema Filozofi bir dergimiz var. Onunla birlikte işte en son Kasım'da bir aradaydık yine. Bütün genç yönetmenlerle öğretmenlerle bir aradaydık. Onların çok müthiş projeleri var yurt dışında. Fransa'da eğitim alan, işte en son yine Emre Yeksan Körfez filmiyle, Sarı Sıcak filmi, Pelin Esmer keza öyle, Belmin Söylemez öyle. O kadar müthiş filmleri, o kadar müthiş enerjileri ve o kadar iyi fikirleri var ki onların bizi hem içeride hem dışarıda çok iyi yansıtacağını düşünüyorum ve bunlar katlayarak devam ediyor. Çok iyi görüyorum, çok iyi yerlerde göreceğiz, çok ses getirecek her alanda, sadece uzun metraj ve kurmacada değil, belgeselde, kısada, dijital platformlarda, video platformlarında, sosyal medyada çok iyi işler yapacağına inanıyorum. Yönetmenlerimizin, oyuncularımızın, kurgucularımızın, bütün o ekibin, mahgözümüzün, yani sinema bugün çünkü hepsini bir arada taşıyan bir alan. Biz yönetmenleri konuşuyoruz ekibinlerde ama oyuncuları konuşuyoruz, filmleri konuşuyoruz ama bütün o ekipler çok sağlam, çok iyi yetişerek geliyorlar.
Peki genç sinemacılara neler önerirsiniz?
Vallahi genç sinemacılara önce bir kere yani sinema tutkusunu bir kere, yani sinemayı sevmek ve ona tutkuyla bağlanmak çok önemli. Çok okumak gerekiyor, çok film seyretmek gerekiyor ve dünyayı takip etmek gerekiyor. Mutlaka yani bir yerde gidip bir dil öğrenmek değil ama dil, birkaç dille hakim olmak gerekiyor. Ve en önemlisi de bu sinema sektörünün içerisinde sinemacı abileriyle, ablalarıyla, bu sektörde çalışanlarla bir arada olmaları gerekiyor.
Evet hocam, son olarak ben programdan önce biraz düşündüm. Türk sineması tarihinde kendi izlediklerime göre en sevdiğim 3 filmi seçtim. Bunu dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum.
Tabii,
dilerse
tabii.
Dinleyicilerimiz de yine bize yollayabilirler elektronik posta tabii, adresimize. Tabii. 1986 yapımı Atıf Yılmaz filmi Ah Belinda.
Ah Belinda.
Müjdar oynuyordu.
Evet, çok iyi bir filmdir.
1965 yapımı Sevmek Zamanı,
Sevmek,
Metin Erksan'ın. 1988'den Arkadaşım Şeytan, Mazhar Alan Son başrolde. Dinleyicilerimiz için aktarıyorum.
Tabii.
Atıf Yılmaz filmi yine. Evet. Benim listemde bunlar var. Sizin
sen
listenizde neler var?
Tamam. Peki sen Metin Erksan dediğine göre ben de Ömer Lütfü Akat diyeyim. Kanun namına. Çok önemli çünkü bizim için. Bir Bilge Olgaç'a selam yollayalım İpekçe ile. Çok önemli. Çünkü Bilge Olgaç kadınlara çok önemli bir yol açtı. Bugün kadın yönetmenlerin pek çoğu aslında Bilge Olgaç'tan ilham alıyor. İşte Tormis Giritlioğlu, Pelin Esmer, Ceylan Özgün Özçelik, bütün o adını sayamadığım, beni mazur görsünler, bütün kadın yönetmenler çok önemliler. Bilge Olgaç olsun İpekçe. Bir de en son Nuri Bilge Ceylan diyelim Bir Zamanlar Anadolu'da. Çünkü Nuri Bilge Ceylan'ın da bizim için çok önemli. Bir Zamanlar Anadolu'nun da çünkü az çok Ercan Kesal'dan öyküsünü biliyorum. Ercan Kesal'la birlikte senaryosunu yazmışlardı. Bir de buradan tabii diğerleri ne olur bizi maruz görsünler. Çok önemli yönetmenlerimiz var ama Nuri Bilge Ceylan Bir Zamanlar Anadolu diyeyim.
Peki hocam. Son olarak aktarmak istediğiniz başka bir husus var mıdır?
Vallahi bütün sinema sevenlere bugün, çünkü sinema yani 7'den 70'e bugün filmlere her yerden ulaşıyor. Benim kendi çocuklarım da öyle. ben film okumalarının ve film atölyelerinin çoğalmasından yanayım. Yani hem üniversitelerde hem özel sektörlerde daha çok filmleri konuşmamız gerekiyor. Filmler üzerine düşünmemiz gerekiyor. Ya sadece seyretmekle kalmayalım. Ne olur onlar üzerine konuşalım. Düşünelim. Duyumsayalım, bugün hissedelim filmlerin duygularını ve film seyretmeye devam edelim.
Peki çok teşekkür ediyoruz
teşekkür
Sayın
ederim.
Hocam. Programımıza katıldığınız için, buraya kadar geldiğiniz için.
Çok teşekkürler,
için.
Ben teşekkür ederim.
Değerleriyle Türkiye programının sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Aydan Öztoy konuğumuzdu. Bugün Türk sinemasını konuştuk. Haftaya tekrar bir başka konuyla karşınızda olmak dileğiyle diyoruz. degerliturkiye@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.
Değerleriyle Türkiye.